Ayrım 12. Ana babaların en çok sorduğu soruların cevapları. Dr. Grace Ketterman. Sayfa 127. 8. Duygusal gelişim. Ev ortamı. Çocukların büyümesi ve gelişimi için ideal bir ev ortamını tanımlamanız gerekseydi hangi faktörler en önemli olurdu? Ne kadar harika bir soru. İşte tavsiye ettiklerim. 1. Evliliğinizle ilgilenin. Birbirine saygı duyan ve seven ana babaya sahip olmak çocukların hayatlarındaki en önemli ve olumlu faktördür. Ana babalar, çocuklarınızın önünde birbirinize saygıyla yaklaştığınızdan emin olun. Sevgi çok güzeldir ama açıkça, tutarlılıkla ve dürüstçe ifade edilmedikçe bir yararı yoktur. 2. Onu koşulsuz olarak ve sevgiyle kabul edin. Güvenli bir aile hayatının en temel faktörlerinden bir diğeri de her çocuğu kendisi olarak kabul etmektir. Destek, yüreklendirme ve işbirliği yaratabilmek için onaylama ya da kınamalarınızı olumlu bir yaklaşımla yapmalısınız. 3. Uygun bir eğitim ve disiplin sunun. Bu, çocukların kendi kendilerinin farkında olmaları, diğer insanlarla başarıyla etkileşim kurmaları ve başkalarına şefkat duymayı öğrenmeleri için gereklidir. 4. Hoş ve eğlenceli bir atmosfer yaratın. Evinizden kahkahayı eksik etmeyin. Ama kahkahalarınızın başkalarıyla alay etme şeklinde olmamasına dikkat edin. 5. Geniş ailenizle ilgilenin. Çocukluğumun en güven verici şeylerinden biri geniş ailemizdi. Büyükannem ben lise yıllarımdayken sessizce ölünceye kadar bizimle birlikte yaşadı. Onun varlığının hayatımda çok büyük etkisi vardı. Bizi çevreleyen amca, dayı, teyze, hala ve kuzenler hastalık ve duygusal problem anlarında hep yanımızdaydılar. Çocuğunuza geniş ailenin bugünün hareketi toplumuna bir düzen getirdiğini öğretin. Telefon konuşmaları, mektuplar ve ziyaretler de çocuğunuza geniş ailenin bir parçası olduğunu hissettirecektir. Geniş aile ona kendisinden daha büyük bir şeye ait olmanın güvenlik duygusunu verecektir. Ancak bütün geniş ailelerin olumlu etkisi olmayabilir. Bazı aile üyeleri olumsuz, gereğinden fazla eleştirel, yargılayan veya istismar eden ya da alkolik kişiler olabilirler. Eğer durum böyleyse çocuklar bu kişilerle sık sık birlikte olmanın yararını göremeyeceklerdir. Onun yerine çocuklarınıza bu kişileri sevmeyi, onlardaki iyi yönleri görmeyi ve aynı hatalara düşmemek için onların yanlışlarının farkında olmayı öğretebilirsiniz. 6. Her zaman misafirperver olun. Evinizi çocuklarınızın arkadaşlarının her zaman hoş karşılandığı bir yer olmasını sağlayın. Bu onların sağlıklı birer yetişkin olmalarına bir basamak oluşturur ve büyüdüklerinde bile gelmek isteyecekleri bir sığınak olacaktır. Çocuklarınızı kucaklamak. Çocukların ana babaların kucaklamasına ve sarılmasına artık ihtiyaç duymadıkları belli bir yaş var mıdır? Yetişkinler de dahil herkesin kucaklanmaya ve dokunmaya ihtiyacı vardır. Bu nedenle de çocukların böyle bir yaşa hiçbir zaman gelmediklerini düşünüyorum. Ama artık okşanmaya ihtiyaçları kalmadığına ana babalarını inandırdıkları dönemlerden geçtikleri de doğrudur. Ancak kendi kimliklerini ortaya koymakta çok zorlandıkları böyle dönemlerde bile dokunulmaya ihtiyaç duyarlar. Sadece onu daha özel yerlerde ve değişik şekillerde isterler. Çocukların okşanmaya veya dokunulmaya en müsait oldukları saati bulun. Bu genellikle yatma zamanıdır. Her çocuğunuza zaman ayırın. Değişik dokunuşlar deneyebilirsiniz. Sırt ovma, baş kaşıma, alnını okşama veya bazen ufak bir gıdıklama olabilir. Yatağın yanına oturun, bir süre konuşun, ona bir şekilde dokunun ve yanından ayrılmadan bir öpücük verin. Bir çocuk dokunulmayı reddediyorsa, bunun büyümenin normal bir parçası olduğunu anlamalıyız. Bunu kişisel bir reddetme olarak algılamayın. Sabırlı ve anlayışlı olduğunuz ve duygusal olarak onun ulaşabileceği bir yerlerde bulunduğunuz sürece sıcaklık ve sarılmalar gidip gelecektir. Ama güven duygusu her zaman orada olacaktır. Mahremiyet. Çocukların mahremiyeti konusunda ana babalara ne gibi önerileriniz olabilir? Ana babaların çocuklarının mahremiyet ihtiyacını ve yaşla nasıl değiştiğini anlayabilmelerine yardımcı olacak 3 önemli faktör vardır. Birincisi çocuğun yaşıdır. İkincisi çocuğun kişiliği ve üçüncüsü ise o andaki genel ruh hali veya koşullardır. Yaş. 6-7 yaşlarından önce çocukların mahremiyet ihtiyacı çok ender görülür. 3-4 yaşlarına kadar çocuklar her zaman bir yetişkinin görüş veya duyuş alanı içinde olma ihtiyacındadırlar. Ancak 6 ya da 7 yaşlarından sonra çocuk bağımsız bir birey olabilmek için biraz yalnız zaman geçirmeye ihtiyaç duymaya başlar. 10-11 yaşlarında çocuğun bu ihtiyacı önemli ölçüde artar ve ergenlik yılları boyunca artmaya devam eder. Kişilik. Bazı çocuklar çok dışa dönüktürler ve çok az mahremiyete ihtiyaç duyarlar veya bunu gerçekten isterler. Öte yandan içe dönük bir çocuk yalnız başına zaman geçirmekten zevk alır ve buna ihtiyaç duyar. Ruh hali ve koşullar. Mahremiyet ihtiyacı bazen doğrudan o andaki koşullar ve çocuğun ruh haline bağlıdır. Bazı çocuklar kırıldıkları ve öfkeli oldukları zamanlarda ana babaların ilgisine, kucaklamasına ve rahatlatmasına ihtiyaç duyarlar. Bazılarının ise biraz mekana ihtiyacı vardır. Biraz sakinleşmeye ve duygularını tanımlamak için zamana gereksinim duyarlar. Ana babalarının yaratıcılığını ve duyarlılığını isterler. Çocuğun öfkesinin veya incinmiş duygularının üzerinde düşünmesi için zamana ihtiyaç duymasını anlamak ve saygı göstermek çok önemlidir. Daha sonra çocuğunuzun odasına gidip kapısını tıklatabilirsiniz ve biraz okşamaya veya konuşmaya hazır olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Eğer hala değilse belli aralıklarla odasına gidip hazır olup olmadığını kontrol edin. Aşırı korumacılık. Ana babalar çocuklarını aşırı korumaktan nasıl uzak durabilirler? Yakın bir zamanda 3. sınıfa giden bir kız çocuğuyla çalışmam vardı. Yürürken bebek gibi adımlar atıyordu. Bebek gibi bir sesle konuşuyordu ve küçük bir çocuğun kelimelerini kullanıyordu. Çok parlak bir çocuk olmasına rağmen diğer çocuklara uyum gösteremiyor ve onların hareketli oyunlarına katılmaya korkuyordu. Güvensiz ve devamlı ağlayan mutsuz bir çocuktu. Bu çocuğun okuldaki sıkıntılarının nedenlerini irdeledikçe annesinin kızının bebekliğinden çok zevk aldığını ve farkında olmadan onun devamlı küçük kalmasını sağladığını ve aşırı koruyarak kendisi daha uzun bir süre bir bebeğe sahip olurken kızına da ciddi bir problem yarattığını anladık. Aşırı korumacı olduğunuzu düşünüyorsanız yararlanabileceğiniz bazı öneriler. Çocuğunuzun güçlü olduğu noktaları fark edin ve onları kullanmasına yardımcı olun. Kendi ana babalık becerilerinize güvenin. Amacınızın çocuğunuzun bağımsızlığa ulaşmasında yol gösterici olmak olduğunu anlayın. Dikkatli sorular sorarak çocuğunuzun iyi kararlar almasına ve onları uygulamasına yardımcı olun. Ona inandığınızı bilmesini sağlayın. Olumlu bir tutum içinde olun. Karşılaştığım aşırı korumacı ana babalar genellikle ya kendileri de aşırı korumacı ana babalar tarafından büyütülmüş ya da diğer aşırı uçta olup aşırı ihmal edilmiş olan kişilerdi. Diğer bazı durumlarda ciddi bir hastalık veya kaza ana babanın böyle bir problemin tekrarını engelleme çabasıyla aşırı korumacı olmasına yol açmaktadır. Neden ne olursa olsun aşırı korumacı olmadan da çocuğunu koruyan bir ana baba olabilirsiniz. Çocukların hafıza bankaları. Psikoloji okuyan bir arkadaşım, çocukların o bilgiyi hemen anlamasalar ya da kullanmasalar bile gördükleri ve duydukları her şeyi kaydettiğini söyledi. Bu beni çok rahatsız etti. Çünkü eşim de ben de öfkeli olduğumuzda kızlarımıza bağırıyoruz. Bunun nasıl bir etkisi vardır ve bunu nasıl telafi edebiliriz? Çocuklar gerçekten de iyi veya kötü deneyimlerini kaydederler. Ama özellikle de mutlu veya acı veren duygusal olayları hatırlamaya daha eğilimlidirler. Ancak öfkeli olmak ve bağırmak pek çok ana babanın yaptığı bir şey, bu nedenle de sizi bu konuda ağır bir suçluluk duygusuna sokmak istemiyorum. Eğer öfkeniz çocuklarınızın problemlerini düzeltmeye yönelmiş ve sevginin oluşturduğu bir öfke ise çok fazla endişelenmenize gerek yoktur. Çocuklarınızın geçmişleriyle ilgili olarak neler hissettikleri konusunda kaygılarınız varsa onlara sorun. Size hemen cevap vereceklerdir. Ancak çocuklarınızı yoğun bir öfke duygusu yaşamadan düzeltmeyi öğrenmeniz çok önemlidir. Aşırı öfke zamanla korku ve daha sonra da isyan yaratır. Kendinize bir mola vermeyi öğrenin. Belli bir durumda çocuğunuzun öğrenmesi gereken ders her neyse onun üzerinde biraz düşünün. Onu en etkili bir şekilde nasıl öğretebileceğinizi, örneğin sakin, kararlı bir şekilde sonuçları ve yeri sınırlayarak değerlendirin ve sonra da planınızı uygulamaya koyun. Çok değerli bir sanat eserinde her zaman zıtlıklar vardır. Karanlık ve aydınlık, parlak ve soluk renkler. O resmi gerçekten güzel yapar. Çocuklarınızın hayatına şekil verirken siz de bir eser yaratıyorsunuz. Hayatlarınızı dengeleyebilmek ve onlara gerçek kavramları öğretebilmek için mutsuzluk, öfke, mutluluk ve barış beraber olacaktır. Çocuklarınızla zaman zaman konuşmak, geçmişi gözden geçirmenize yardımcı olabilir. Küçüklüklerine ait bazı olayları hatırlatın, belki de tümüyle unuttukları zamanları. Bu hikayeleri anlatarak ve nedenlerini açıklayarak onlara geçmişlerini yorumlama fırsatı vermiş olursunuz. Böylece disiplini oluşturanın sevgi olduğunu anlarlar. Sevgiyi öğretmek. Ana babanın sunduğu temel bakım ve beslenmenin dışında çocuk sevgiyi nasıl öğrenebilir? Sevgi, seven ana babalar tarafından öğretilir. Birbirlerini, kendilerini ve bebeklerini seven ana babalar. Bebeğin varlığıyla oluşan sıcak canlılık sevginin varlığıdır. Sevgi sadece yaşanmaz, öğretilir de ve ana babalar sevginin öğretilmesi gereğini anlamalıdırlar. Çocuğun ihtiyaçlarının karşılanması için sunulan sevecen bakım, çocuğun hayatında sevginin canlı tutulmasında çok önemli bir yer tutar. Sevgi, sert, öfkeli ve yüksek bir ses yerine yumuşak ve sevecen bir ses tonu kullanılarak öğretilir. Sevgi, bir çocuğu aşağılamak, ders vermek veya küçük düşürmek yerine onu sevecen ve olumlu sözcükler kullanarak, yüreklendirerek öğretilir. Çocuk onu sizin gözlerinizde görecek, sesinizde duyacak, dokunuşunuzda hissedecek ve tüm ilginizde farkına varacaktır. Kabusların nedeni. 4,5 yaşındaki torunum gece kabuslar görüyor. Eskisi kadar çok olmamakla birlikte gündüzleri de sık sık ağlıyor. Çocukların kabusları sadece çocuk için değil, ana baba için de çok rahatsız edicidir. Çocuklar ve ana babalar uykularını alamadıkları zaman yorgunluğun aile içinde büyük bir strese neden olduğuna tanık olmuşumdur. Aslında pek çok durumda kabusların da nedeni aşırı strestir. Bazen de beklentilerin çok yüksek olmasından kaynaklanır. Okulda yüksek notlar almaya çalışan çocukların kabuslar gördüklerini biliyorum. Çok sert cezalar veya çok büyük bir öfkeyle öngörülen sonuçlar çocuğun hayatında bazı problemler yaratabilir ve kötü rüyalar olarak ortaya çıkabilir. Yaşıtlarla olan ilişkilerdeki gerginlikler veya çocuğun kendi algılamaları sonucunda oluşan stres de kabuslara neden olabilir. Bunların yanı sıra belli bazı fiziksel durumların yanı sıra hastalıklar da kabuslara yol açar. Burundaki alerji veya astım nedeniyle nefes zorluğu çeken çocukların uykuları da huzursuz olur. Ana babaların veya öğretmenlerin tutarsız davranışları çocukta kaygı ve sinir bozukluğuna neden olur ve çocuk bunları kabuslarda görür. Madalyonun öbür yüzünde ise şu vardır. Aşırı özgürlükler kaygı yaratır. Pek çok okul öncesi çocuk yakın çevrelerinde özgürce dolaşabilirler. Ayrıca duygusal olarak da çok özgür bırakılmışlardır ve aile içinde çok az yakınlık vardır. Kendilerini geceleri kabuslar görmeyecek kadar güvende hissedebilmeleri için çocukların duygusal samimiyet ve sıcaklığın yanı sıra büyük miktarlarda okşanmaya ve fiziksel yakınlığa ihtiyaçları vardır. Çocuğunuzun özgürlüğüyle denetimini dengelemek çok önemlidir. Çocukların duydukları veya gördükleri korkutucu deneyimler de kabuslara neden olabilir. Akşam yemeğinde tartışılan bir haber veya televizyon programları çocuğun küçük kafasında korkutucu bir iz bırakabilir. Tabii ki kabuslar da her zaman kötü değildirler. Bazı rüyalar çocukların korkularından kurtulmalarına yardımcı olabilir. Ama bu rüyalar çocuğu korkutmaya başlarsa bir kısır döngü içine girilebilir. Bazı çocuklar süreklilik gösteren kabusların korkusundan yatağa gitmek istemezler. Nedenleri anlaşıldıktan sonra kabusların tedavisi oldukça kolaydır. Sadece çocuğunuzun hayatındaki stresi azaltın. Özgürlüklerle beklentiler arasındaki o ince dengeyi sağlayın ve önemli bir faktör olduğunu düşünüyorsanız cezalarınızın şiddetini düşürün. oyun arkadaşlarının ana babaları ile ya da size bilgi verebilecek herkesle konuşarak onu korkutacak veya hayal kırıklığına uğratacak bir şey olup olmadığını öğrenin. Bol bol koşulsuz sevgi verin. Çocukla daha fazla vakit geçirin, özellikle de akşamları hikayeler okuyun, kucaklayın ve oyunlar oynayın. Böylece çocuğunuzun kendini güvende hissederek ve mutlulukla yatağa gitmesini sağlayın. Bir gece lambasını açık bırakmanızı ve gece korkunç bir görüntü alabilecek resimleri ya da gölge oluşturabilecek nesneleri odadan çıkarmanızı öneririm. Onu bir koruma duygusuyla sarın. Onu şımartmazsınız. Ona mutlulukla büyümesi için ihtiyacı olan güven duygusunu vermiş olursunuz. Çocuklukta yaşanan üzüntü. Birisi 3,5, diğeri ise 18 aylık olan iki oğlumuz var. Bir süre önce dünyaya gelen bebeğimiz ölü doğdu. Büyük oğlumuz bebek konusunda gerçekten çok heyecanlanmıştı. Bebeğin karındaki hareketlerini ve kalp atışlarını hissediyordu. Bebeğin kaybı onda çok olumsuz etkiler yarattı. Altını ıslatmaya, uykusu ve yemekleri çok azalmaya ve beklenmedik tepkiler ve isyankar davranışlar göstermeye başladı. Bu ailede tam bir kriz durumu olmuş. Ölüm, geride kalanlarda yarattığı çaresizlik ve mutsuzlukla birlikte gelen en büyük kayıptır. Yetişkinler için ölümle baş etmek çok zordur ve çocuklar için daha da zor olabilir. Elizabeth Kübler, Ross'un ve diğerlerinin tanımladığı gibi üzüntünün çeşitli aşamaları vardır. Önce gerçekleşmiş olan olayın inkarı vardır. Daha sonra kaybetme duygusu ve bu kayıptan dolayı öfke gelir. Bu durumu üzüntüyle birlikte gelen mutsuzluk, acı, korku ve suçluluk duyguları izler. Zamanla da iyileşme olur. Aile bireylerinden birinin ölümünü yaşayan bir çocuk, korku duygusunu da yaşar, büyüklerin ve kendisinin üzüntüsünün korkusunu, kendi yaptığı bir yaramazlığın cezasının bu ölüm olabileceği korkusunu, bir çocuk ölebiliyorsa kendisinin de ölebileceği korkusunu yaşar. Çocuk kesinlikle öfke duyacaktır ve öfkesi acısını ve korkusunu bastıracaktır. Aşağıdaki aşamaları bir çocuğun üzüntüsüyle baş edebilmesine yardımcı olmak amacıyla kullanabilirsiniz. Önce mümkün olduğu kadar açıklama yapın. Çocuğun bu ölümün kendi suçu olmadığını anlamasına yardımcı olun. Ölümü normal gibi göstermenize gerek yoktur. Çünkü bu aşamada çocuk buna inanmayacaktır ve öyle hissetmeyecektir. İkinci olarak dürüst olun. Bu aşamada hem çocuğun duyguları hem de kendinizinkilerle ilgili tüm cevaplara sahip olmadığınızı itiraf edin. Üçüncü olarak endişelerini gidermeye çalışın. Çocuğunuzun geri dönüşler gösteren veya olumsuz olan davranışları olsa bile onu sevdiğinizden ve kabul ettiğinizden emin olmasını sağlayın. Onu şımartın ve sık sık onunla birlikte olarak onu rahatlatın. Dördüncü olarak kendisini uygun bir şekilde duygusal olarak ifade etmesi için onu yüreklendirin. Korku, öfke ve suçluluk duygularını mümkün olursa kelimelere dökmesine veya bir yastığı yumruklayarak ya da ağlayarak ifade etmesine yardım edin. Onunla birlikte ağlayın ve onu rahatlatın. Ve evet, çocuğunuzun ziyaretlere veya cenazeye katılmasını sağlayın. Cenazede bulunmak üzüntüyü ifade etmenin bir yoludur. Orada olup ölen insanın nerede olduğunu görmek, üzüntülü dönemin daha somut bir şekilde sona erdirilmesini sağlar. Üzüntü ve kayıplar hayatın gerçekleridir. Siz de çocuğunuz da bununla baş etmeyi ve onu beraberce aşmayı öğrenmelisiniz. Ana baba ve çocuk arasındaki farklılıklar. Ana baba ve çocuk arasındaki kişilik farklılıklarından ne gibi aile problemleri oluşabilir? Pek çok problem gelişebilir. New Yorklu bir çocuk doktoru yıllar önce ana babaları ve doğumlarından itibaren çocukları incelemeye başlamıştı. Yıllar boyunca pek çok kişiyi izledi ve bulguları üzerinde düşünmeye değer nitelikte. Örneğin, sakinliği, huzur ve sessizliği seven bir annenin her konuda enerjik bir çocuğu vardı ve annenin doğduğu andan itibaren bu çocukla problemleri olmuştu. Hayatları boyunca süren ve etkileri ciddi boyutlara ulaşan kırgınlıklar oluşmaya başlamıştı. Diğer yandan son derece enerjik ve hareketli bir annenin sakin ve içe dönük bir çocuğu olabilirdi. Bu anne böyle bir çocukla sabırsız ve sıkıntılı olabilir ve ailede uyumsuzluklara neden olacak farklılıklar ve kırgınlıklar yaratmaya başlayabilir. Ana babalar genellikle bebeklerini kucaklamak ve okşamak isterler ama bazı bebekler bundan hoşlanmazlar. Kıpırdanıp sertleşirler ve annelerinin kollarında rahatlayıp doğru düzgün oturmazlar. Böyle bir durum kırgınlık yaratabilir. Anne kendisinin bir eksikliği olduğunu ya da bebeğin onu sevmediğini düşünmeye başlar. Farkında olmadan düşmanlıklar ve güç mücadeleleri başlayabilir ve bu da anne ve çocuk arasında daha sonraları ciddi problemlerin oluşmasına neden olabilir. Tanıdığım bir anne, annelik yıllarını kandırılmışlık duygusu içinde geçirmişti. Çünkü rüyalarındaki uysal bebeğe sahip olamamıştı. Aile olarak uyum içinde yaşayabilmek için bazı basit kurallar. Çocuğunuza karşı olumsuz duygularınızı tanımlayın. Kime benziyor veya sizin için problem yaratan ne yapıyor? Size hatırlattığı insanla barışık olmaya çalışın ya da eski eşinizi hatırlatıyorsa öfkenizi ve üzüntünüzü yenmeye çalışın ve bu özelliklerin çocuğunuza sunulmuş bir ödül olduğuna inanmaya çalışın. Daha sonra onu olduğu gibi kabul etmeyi ve sevmeyi öğrenin. En iyi şekilde kabul edebileceği ve ihtiyacı olan ilgi ve sevgiyi çocuğunuza koşulsuz olarak verin. Onu kabullendikçe onun değeri ve başarılarıyla ilgili umutlar oluşmaya başlayacaktır. Çocuğunuzun geliştiğini ve hem sizin hem de onun beraberce büyüdüğünüzü göreceksiniz. Kabullenme veya umut etme. Ana babaların çocuklarıyla ilgili hayalleri ve beklentileri olması iyi değil midir? Bilinçli veya bilinçsiz olarak, ana baba olarak hepimizin çocuklarımızla ilgili hayalleri vardır. Bu umut ve rüyaların bir kısmı kendimizin büyürken kaçırdığı fırsatlarla ilgilidir. Ya da kendimizin geçmişte yaşadığı heyecanlı ve mutlu anları onların da yaşamasını isteriz. Kaynağı ne olursa olsun hayallerimizin çocuklarımız için tahammül edilemez bir sıkıntı haline gelmemesine dikkat etmeliyiz. Çünkü bunun sonucunda ciddi problemler ortaya çıkabilir. Bir futbol sahasına çıktıklarında ezilip gidecek kadar küçük olan oğullarının güçlü adeleli bir futbol oyuncusu olmasını isteyen babalar tanıyorum. Bu nedenle ana babalar imkansız düşlerin sonunda yaşayabilecekleri hayal kırıklıklarını gerçekçi olarak ve çocuğun özelliklerine ve ilgilerine uygun düşler oluşturarak önleyebilirler. Her çocuğun kendine özgü bazı özellikleri vardır ve ana babanın düşü bu eşi olmayan özelliklerin ve bireysel becerilerin keşfedilmesine yardımcı olmak ve çocuğun sahip olduklarına değer vermek olmalıdır. Ailedeki travmalar ve ana baba ziyaretleri. Bebeklerine baktığım ailede yakın bir zamanda bir boşanma yaşandı. Biri 2 yaşında, diğeri 4 yaşında 2 çocukları var. Ama ben büyük olanla ilgili olarak yazıyorum. Annesiyle ilgili olarak devamlı kabuslar görüyor. Anne küçükken onu çok dövüyordu. Şimdi çocuklar ayda bir saat annelerini ziyaret ediyorlar. Ama 4 yaşındaki onu görmek istemiyor. Oraya gidince tekmeleme ve çığlıklar atarak yumruklama davranışları gösteriyor ve hem ziyaretten önce hem de sonra baş edilmesi zor bir çocuk oluyor. Çocuk istismarındaki yaygınlık nedeniyle ailelerin pek çoğu benzer durumlarla baş etmek zorunda kalıyor. Çocukların korunmaya ve güvenceye ihtiyacı vardır ve bu çocuğun da annesinin onu bir daha incitemeyeceğini bilmesi gerekmektedir. Belki de bir saat üzerinde orada kalacağı sürenin ne kadar olduğu ona gösterilirse bir yardımı olabilir. Eğer zamanı dolduğunda oradan ayrılabileceğini bilirse kendisini daha güvende hissedebilir ve korkusu azalabilir. Eğer ziyaretler denetlenmiyorsa annenin bu kısa sürede çocuğa korkulu dakikalar yaşatmadığından emin olmak için belki de bu yapılmalıdır. Ve bu durum devam ederse çocuğa ziyareti reddetme hakkı verilmelidir. Bu durum üzerinde biraz kontrolü olduğunu bilmeye ihtiyaç duymaktadır. Çünkü annesi onu incitirken şüphesiz kendini çok güçsüz hissetmişti. Bu çocuk büyüdükçe babasının ona annesi hakkında bilgi vermesini öneririm. Belki geçmişiyle ilgili biraz bilgi, eğer o da istismara uğradıysa bu ayrıntılara girmeden verilirse annesinin neden öyle davrandığını anlamasına yardımcı olabilir. Böyle bir yaklaşım annesinin hırçınlığının kendisinin kötü bir çocuk olmasıyla bir ilgisi olmadığını da açıklayabilir. Biraz garip gelebilir ama çocuğun annesini ziyarete giderken bir demet çiçek ya da küçük bir hediye götürmesi akıllıca olabilir. Çocuklar hediye vermeyi severler ve bu onların kendilerini güçlü hissetmelerini sağlar. Güçlülük ya da kontrol duygusu bu çocuğun ihtiyacı olan duygudur. Ayrıca annenin de çocuğa daha sevecen yaklaşmasına neden olabilir. İstismarına rağmen belki de çocuğu görmek istemektedir ve kendine göre sevmektedir. Babanın ve bakıcının çocuğu geçmişteki, şu andaki ve gelecekteki korkuları hakkında konuşmaları gerekmektedir. Korkularının yanı sıra öfkesini de kelimelere dökmesi, içindeki baskı ve gerginliği azaltabilir ve geçmişte yaşadığı olumsuzlukları yenmesini sağlayabilir. Belki de bu çocuk kabuslar gördüğü için şanslı sayılır. Çünkü rüya ve kabuslar yardımı ile bazı korkulardan kurtulmanın mümkün olduğuna inanıyoruz. Babanın ya da bakıcının geceleri uyandığında bu çocuğu kollarına almalarını öneririm. Onu rahatlatmalı, mümkünse uyandırıp rüyasında gördüklerini anlatmasını istemelidirler. Onu yatağına yatırmadan önce güvence vermeli ve daha sonra rüyası hakkında konuşup bu korkuları konusunda artık endişelenmemesi gerektiğini söylemelidirler. Bu çocuğun yaralarını iyileştirecek olanlar rahatlatma ve güvence, yüreklendirme ve sevgidir. 9. Disiplin ve eğitim. Tutarsızlık. Ailemizin kuralları konusunda anlaşamadığımız zamanlarda çocuklarımızın disiplinindeki tutarsızlığımızı önlemek için eşim ve ben neler yapabiliriz? Tutarsızlıklar çocuklarımızı nasıl etkiler? Olacakları önceden kestirebilme gereksinimi çocukların en temel duygusal ihtiyaçlarındandır. Ama mantıklı olarak ortak bir noktaya ulaşmadan tutarlı olmanız mümkün değildir. Artık bunu yapmanın zamanı gelmiş. Bir uzlaşmaya varana kadar karşılıklı konuşun ve anlaşın. Bir danışmanın yardımını gerektiriyorsa bunu almaktan çekinmeyin. En azından temel kurallarınızla birleşmelisiniz. Çocuk yetiştirmede en iyi sonuçlar açık, mantıklı ve anlamlı kuralların her gün tutarlılıkla verilmesiyle elde edilir. Eğer küçük anlaşmazlıklar yaşanıyorsa, bu tartışmalarınızla çocuklarınıza dürüst olmayı, birbirini severek de karşı görüşlerde olunabileceğini ve olumlu bir uzlaşmaya ulaşabilmek için yapıcı bir tartışmanın nasıl yapılacağını öğretebilirsiniz. Ancak önemli konulardaki anlaşmazlıklar çocuğun durumu kendi çıkarları için kullanmasına neden olabilir. Tanıdığım bir ailede çocuk istediği her şey için babasına gidiyordu. Çünkü babanın anneden daha yumuşak bir yaklaşımı vardı. Bu durum aile bireyleri arasında içerlemelere, suçluluk duygusuna ve korkuya neden oluyordu. Eşlerin aile içindeki tutarlılığı sağlayabilmelerine yardımcı olacak bazı ipuçları aşağıda verilmiştir. Önce ulaşmayı istediğiniz amaçları çocuklarınızla birlikte saptayın. Onun nasıl davranmasını istiyorsunuz? Onun hayatta neleri başarmasını istiyorsunuz? Bu amaçları düşünmek sizi birleştirebilir. Çünkü bütün anne ve babaların çocukları için her şeyin en iyisini istediklerine hiç şüphe yoktur. Bu amaçları belirledikten sonra onlara ulaşmanın yöntemlerini saptayın. Bu, aileniz için bazı temel yöntem ve kuralları belirlemeniz anlamına gelir. Ayrıca üzerinde konuştuğunuz özellikleri ve değerleri öğretmek ve çocuklara model oluşturmak anlamına gelir. Her bir kuralı annenin mi yoksa babanın mı daha iyi uygulatacağına karar verin. Bazı durumlarda anne daha etkili olabilir, bazılarında ise baba. Herkes kendi iyi olduğu alanda önderlik etmelidir ama birbirinizi tutarlılıkla ve bütünlük içinde desteklemelisiniz. Tutarlılık için uğraşmak çok kolay bir iş değildir ama mücadeleye değer. Popoya atılan şaplak. Bazı çocuk gelişim uzmanları ana babaların çocuklarının popolarına bir şaplak atmasına karşı çıkarlar. Bazıları ise buna izin verilebileceğini söylerler. Siz ne düşünüyorsunuz? Yıllar önce en sevecen ana babaların bile stres altındayken ceza ile istismar arasındaki ince çizgiyi aşabildiklerine tanık olmuştum. Bu çocuğa bir şaplak atmayla ilgili tutumumu yeniden gözler geçirmeme neden olmuştu. Burada size sevdiğim bir hikayeyi anlatmak istiyorum. Babasının koyunlarını otlatan bir kız vardı. Yanlış bir otluğa giderlerse ölebilirlerdi. Kızın görevi de sürekli olarak uyanık kalmaktı. Koyunlardan biri yanlış bir otluğa yönelirse onu sopayla yavaşça dürtüklerdi. Onu ait olduğu yere getirmek ufak bir dürtükleme ile mümkün oluyordu. Vurmak ve dayak hem işe yaramıyordu hem de öfke yaratıp bir saldırıya neden olabilirdi. Çocuklarla sürdürdüğüm 50 yıllık çalışmalarım boyunca bu felsefenin başarısızlığa uğradığını çok ender olarak gördüm. Ana babalar da her zaman uyanık olmalı ve çocuklarını güvenli otlaklara kararlılıkla ve sevgiyle yöneltmelidirler. Eğer bir çocuğa bir şaplak atıp atmamayı değerlendiriyorsanız kendinize şunları sorun. 1. Çocuğumun hayat ve hatalardan kaçınma konusunda neler öğrenmesini istiyorum? Başka bir deyişle ne yapmaya çalışıyorum? Bunu vurarak yapabilir miyim? 2. Bu dersleri çocuğumun öğrenmesini sağlayacak en az acı verici sonuçlar nelerdir? Katı ana babalar genellikle çocuğu gereğinden fazla cezalandırma hatasına düşerler. Genellikle az bir ceza yeterli olur. 3. Tutarlı bir yönlendirmeyi nasıl sağlayabilirim? Bence çocuğa yumuşak ama kararlı sınırlamalar koymanın, molalar vermenin ve çok değerli bazı ayrıcalıkların elinden alınmasının yanı sıra sizin uygun kınamalarınız ve sınırlandırılmış ilginiz bir şaplığa duyduğunuz gereksinimi ortadan kaldıracaktır. Çocuğun poposuna vurmaktan nasıl kaçınabilirsiniz? Oğlumuz 4 yaşlarında ve artık poposuna vurmayı bir ceza olarak daha az kullanmaya çalışıyoruz. Daha önceleri ona hemen her gün vuruyorduk. Ancak bu yöntemden uzaklaşmamız biraz zor oluyor. Çünkü başka hiçbir şeye tepki vermiyor gibi gözüküyor. Tabii ki yanlış bir davranıştan sonra acı çekmek suçluluk duygusunun hafiflemesine neden olabilir. Ama genellikle de vurmak çocuğun yanlış davranışını değiştirmez. Sadece çocuğun bir dahaki sefere öyle davranmakta kendisini özgür hissetmesini sağlar. Benim annem ve babam çok katı insanlardı. Babam ailedeki tek otoriteydi ve ona itaat etmemiz gerekirdi. Ancak bütün hayatım boyunca sadece 2 tane şaplak yediğimi hatırlıyorum. Bir çocuğun her gün poposuna bir şaplak yediğini duyduğum zaman çok üzülüyorum. Çünkü bu ailede büyük bir gerilim ve olumsuz duygular olduğunu biliyorum. İyi bir disiplin için ana baba yaratıcı olmalıdır. Bir keresinde babam gece yarısı beni kaldırıp soğukta dışarıya çıkmamı ve gündüz hava daha sıcakken yapmam gereken bir işi yapmamı istemişti. Bu bana çok önemli bir ders oldu. Bana elini bile sürmemişti ama ben mesajı almış ve sorumsuz davranışımı değiştirmiştim. Bu olay yaratıcı disipline iyi bir örnek olacaktır. Bir çocuğa fazladan iş yaptırmak, yaptığı dağınıklığı toplamasını ya da kırdıklarını tamir etmesini, en azından çabalamasını sağlamak, poposuna vurulduğunda öğrendiğinden daha önemli şeyler öğretecektir. Yanlış bir davranışının ardından sizin ona uyguladığınız bir sonuçtan zevk alıyor gibi gözükmesinin hiçbir önemi yoktur. Bir iskemlede oturmaktan nefret etse bile işe yaramadığını size göstermek için eğleniyor gibi gözükebilir. Böylece siz de onun istediği cezayı vereceksiniz, bir şaplak. Eğer odasına gönderdiğiniz çocuğunuz orada durmuyorsa, oradan her çıktığında onu geri götürmeye devam edin. Ve mola süresi sen odanda oturduğunda başlayacak deyin. Sonunda pek çok kez tekrarladıktan sonra ciddi olduğunuzu anlayacak ve odasında oturacaktır. Mola ile ilgili genel kural çocuğun her yaşı için 1 dakikadır. Ancak ben daha çok sevdiğim bir kuraldan söz etmek istiyorum. Çünkü böylece çocuk yaptığının sorumluluğunu üstlenmek zorunda kalacaktır. Çocuğunuza şunu söylemelisiniz. Bana şu 3 şeyi söyleyene kadar mola devam edecek. 1. Yaptığın yanlıştı. 2. Bunun yerine ne yapmalıydın? 3. Bir dahaki sefere nasıl doğru davranabilirsin? Bu başvuracağınız tek disiplin yöntemi değildir. Çocuğun evden çıkmasını yasaklamak, televizyon seyretme süresini kısıtlamak, yatağa her zamankinden daha erken göndermek veya evde fazladan işler yapmasını sağlamak, çocuğunuza bazı davranışlarını hoşgörüyle karşılayamayacağınızı öğretmek için uygulayacağınız yollardan sadece bazılarıdır. Uyguladığınız bazı sonuçların yeterince ciddi olmadığı hissine kapılmayın. Eğer çocuk bir şeyi kırarsa ve onu temizlemek zorunda kalırsa, özellikle kırılan çok pahalı veya anılarla dolu bir eşyaysa, cezanın yeterli olmadığını düşünebilirsiniz. Sonradan temizlemesini sağlamak, çocuğunuzun yaptığı hatayı düzeltmesine imkan vermiş olursunuz. Bunu tutarlılıkla tekrarlarsanız daha dikkatli olmaya başlayacaktır. Çocuğa büyük anne baktığı zaman: eşim ve ben çalıştığımız için küçük çocuklarımızı gündüzleri büyük anneleriyle bırakıyoruz. Ancak onun bizden çok farklı bir disiplin anlayışına sahip olduğunu keşfettikçe çok zorlanıyoruz. Ne zaman çocukların bir davranışını düzeltmeye kalksak, "ama büyük annemiz yapmamıza izin veriyor," diyorlar. Ne yapmamızı önerirsiniz? Torunlarına bakan büyük annelerin iki yönlü bir rolü vardır. Hem büyük anne hem de bakıcıdırlar. Siz ana babalar olarak bunu anlayışla karşılamalısınız. Çocuklar durumdan yararlanma konusunda doğuştan becerikli olduklarından sizi pes ettirme yollarından birinin büyük annelerinin sözlerinden alıntı yapmak olduğunu anlamaları fazla zaman almamıştır. Bu yüzden onların sözlerini biraz şüpheyle karşılamalısınız. Bu problemleri çözmeniz için bazı öneriler verebilirim. Önce büyük anne ile sevecen fakat açık bir konuşma yapın. Çocuklarla ilgili değerlerinizin ve amaçlarınızın neler olduğunu açıkça anlatın. Bunlara ulaşmanız için yardımını ve işbirliğini isteyin. Onun bakıcılık yaparken aynı zamanda büyük anne olmak istediğini anlamasına yardımcı olun ve çocuklarınızın ihtiyacı olan disiplini ve kuralları uygulayabilmenize yardımcı olmasını isteyin. Ancak o yine de büyük anne olduğu için sonuçlar sizin istediğiniz gibi olmayabilir. Problemin diğer ucundakiler üzerinde de çalışmalısınız. Diğer bir deyişle, çocuklarınıza büyük annelerin torunlarını biraz şımartma hakkına sahip olan özel kişiler olduklarını ama evdeki kuralların farklı olduğunu anlatın. Ayrıca ana babaların çocuklarını şımartmayı istemediklerini ve çocukların da büyük annelerinin sevgi ve düşkünlüklerini suistimal etmemeleri gerektiğini söyleyin. Sanırım büyük anneye içerlememeye ve onu kıskanmamaya dikkat etmelisiniz. Çocuklarınızın ana babası her zaman siz olacaksınız. Onların saygısını ve sevgisini kazanabilirseniz ve büyük annenin sunduğu hizmetten zevk almaya çalışabilirsiniz. 12. ayrımın sonu, sayfa 143.